Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza İyan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da zayıflar, mustazaflar, büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki: "Şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz?" Dediler ki: "Eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da, sabretsek de, bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur."
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Hordad 1401, Hicri Kameri 7 Zilkade 1443 ve Miladi Takvimle 7 Haziran 2022 Salı. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sunacağım akşam haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumların ardından sırasıyla Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusunda siyasi analist Sayın Farşid Bağerian ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, haftanın bakışı, Gürcistan'ın batıcılık yaklaşımının sonuçlarının incelenmesi ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, Amerika'nın hiçbir zaman İran ile uzlaşmayacağını söyledi. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı raporuna tepkisi devam ediyor. Bakan Aştiyani, Irak Meclisi'nde İsrail rejimiyle ilişkileri yasaklayan yasaya destek verdi. OPEC, İran'ın petrol üretiminin arttığını belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan ihlalden vazgeçmezse adaların egemenliği tartışılır dedi. Ve Kremlin, Türkiye'de düzenlenecek NATO tatbikatını yakından izleyeceğiz dedi. Şimdi haberler. İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, Amerika'nın hiçbir zaman İran ile uzlaşmayacağını işaretle, İslam inkılabının hedefleri üzerinde kimseyle asla pazarlık yapmayacaklarını vurguladı. İslami Şura Meclisi Başkanı bugün Tahran'da Uluslararası Mehdevi Aktivistler toplantısında yaptığı konuşmada, İslam İnkılabı rehberinin devrimin ikinci adımı bildirgesinde bu devrimi dünyada yeni bir yolun başlangıcı olarak nitelendirdiğini işaretle, bu devrimin rahmetli İmam Hümeyni'nin ismi olmadan hiçbir yerde tanınmadığını kaydetti. Bugün İslam ümmetinin Golan tepelerinde işgalci Siyonistlerle mücadele verdiklerine dikkat çeken Galibaf, Batı Asya bölgesine binlerce milyar dolar para harcayan Amerika'nın hegemonyası karşısında Mehdevilik kültürünün durduğunu ve Amerika hegemonyası için meydan okuduğunu ifade etti. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı raporuna tepkileri devam ediyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemal Vendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Başkanı'nın raporunu eleştirerek teknik sorunlarına dikkat çekti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, İran'ın ilan edilmeyen mekanda nükleer materyalin bulunması hakkındaki izahatının teknik olarak geçerli olmadığını iddia etti. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemal Vendi, İRNA Haber Ajansı için kaleme aldığı yazıda, ajansın yeni raporunun İran'ın ajans ile yapıcı, geniş çaplı ve gönüllü işbirliğinin dikkate alınmadan hazırlandığını belirterek raporun teknik sorunları olduğunu belirtti. Yetkili ajansın Siyonist rejimin sunduğu sahte ve geçersiz bilgilere istinat ettiğini kaydetti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı nükleer tesislerimize yapılan zararları eleştirmedi. Bu da büyük bir soru işareti yaratıyor dedi. Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına konuşan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin İran nükleer programı ile ilgili sunduğu rapora tepki göstererek, ajans raporlarında düşmanımız özellikle İsrail tarafından sağlanan istihbari bilgilere yer veriyor dedi. İslami şu ana kadar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın sorularına özenle cevap verdik ve hiçbir eksiklik söz konusu değil ifadesini kullandı. İran karşıtı karar çıkarmaya çalışan bazı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu üyelerine seslenen İslami, bunun yeni bir durum yaratmayacağını söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın siyasi araç olarak kullanılmaması gerektiğini vurgulayan İslami, şunları kaydetti. Ajans, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tüzüğüne uymalı. Bu kurum, nükleer tesislerimize yapılan zararları eleştirmedi. Bu da büyük bir soru işareti yaratıyor. Stratejimizde nükleer silahların yeri yok. Bunu gündeme getirenlerin ifadeleri sadece tek taraflı suçlamalardan ibaret. İslami %90 saflıkta uranyum zenginleştirme işlemi hakkında bu konu ilgili makamların kararına bağlıdır. Uranyum zenginleştirme ile ilgili kararlarımızı kışkırtıcı amaçlarla vermiyoruz açıklamasını yaptı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ajansın nükleer tesislerin video görüntülerine erişme ihtimaliyle ilgili olarak bu Viyana görüşmelerinin sonucuna bağlı. Sonuç ne olursa olsun barışçıl nükleer faaliyetlerimizi sürdüreceğiz diye konuştu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı öncesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yaptırımların kaldırılmasına ilişkin yapılan müzakerelerin nasıl sürdürüleceğini Josep Borrell ile görüştük. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kurumuna İran karşıtı karar tasarısı sunanların tehdit yönteminin devam etmesi halinde tüm sonuçlarından kendileri sorumlu olacaktır demişti. Emir Abdullahyan'ın paylaşımında İyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Amerika ve 3 Avrupa ülkesi gerçekçi davranırsa bir anlaşma sağlanabilir ifadeleri kullanılmıştı. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan resmi ziyaret için Tahran'da bulunan Irak İçişleri Bakanı Osman Ganimi ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan resmi ziyaret için Tahran'da bulunan Irak İçişleri Bakanı Osman Ganimi ile bir araya geldi. Emir Abdullahyan bu bağlamda paylaştığı tweet mesajında bugün Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Osman El Ganimi ile yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirmesi ve güçlendirilmesinin yolları ele alındı yazdı. Osman Ganimi Tahran ziyareti kapsamında dün İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi ile görüştü. İran ve Irak İçişleri Bakanları görüşme sırasında 5 önemli konu üzerinde mütabakat zaptı imzaladı. İki taraf, kara sınır kapılarından günlük 2000 İranlı ziyaretçinin girişi ve Erbain etkinliği sırasında alınacak özel tedbirler konusunda anlaştı. İki ülke arasında sınır güvenliği, sınır geçişlerini izleme, kaçakçılığı önleme ve uyuşturucuyla mücadele gibi konularda anlaşma sağlandı. İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Muhammed Rıza Ashtiani, Irak Meclisi'nde İsrail rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesini suç sayan kanunun onaylanmasını bu rejime vurulan büyük bir darbe olarak değerlendirdi. Irak İçişleri Bakanı Osman Ganimi ile bir araya gelen General Ashtiani, IŞİD'in Irak'ta saldırısı sırasında İran'ın tüm imkanlarını Irak Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımı için seferber ettiğini belirterek, bazı ülkelerin İran ile Irak arasındaki dostluğu ve dayanışmayı çekemediğini, bu yüzden iki ülke yetkililerinin bu gibi komplolara karşı ciddi ve derin işbirliği yapması çağrısında bulundu. İran ile Irak'ın Batı Asya'nın kritik bir bölgesinde yer aldığını ifade eden General Ashtiani, Batı ve emperyalist ülkelerin bir aracı olan terörizm, bu ülkelerin bölgemizde varlık göstermesi ve İslam ülkelerini birbirine düşürmesi için bir koz olarak kullanmaktadır. Bize göre bölge ve Batı Asya ülkeleri bölge güvenliğini yönetmeleri gerekiyor ve bölge dışı güçlerin burada bulunduğu sürece istikrar ve barışa kavuşmak imkansızdır değerlendirmesinde bulundu. Irak Meclisi'nde İsrail rejimiyle ilişkilerin normalleştirmesini suç sayan kanunun onaylanmasını, bu rejime vurulan büyük bir darbe nitelendiren General Ashtiani, İran dış politika ilkesinin başta Irak olmak üzere komşu ülkelerle işbirliğini artırmak olduğunu kaydetti. Irak İçişleri Bakanı Ghanimi de İran ile Irak arasındaki ortak işbirliği geçmişine değinerek, İran çeşitli dönemlerde Irak'ın yanında saf tutmuş ve İranlı mücahitlerin terörle mücadeledeki rolünü ve bu ülkenin yardımlarını asla unutmayız dedi. İran ve Irak İçişleri Bakanları Erbayin etkinlikleri hakkında bir anlaşmaya imza attılar. Bugün İran ve Irak İçişleri Bakanları tarafından İran İslam Cumhuriyeti ile Irak İçişleri Bakanlıkları arasında Hüseyin-i Erbayin etkinliklerinin düzenlenmesine ilişkin işbirliği anlaşmasına imza atıldı. Bugün Tahran'da İçişleri Bakanlığı'nda iki ülke heyetleri arasındaki görüşmenin ardından İran ve Irak İçişleri Bakanları Ahmet Vahidi ve Osman El Ghanimi söz konusu anlaşmayı imzaladılar. Anlaşmada iki ülkenin Erbayin etkinlikleri ile ilgili sağlık, iskan, güvenlik, vize ve taşımacılık gibi konular hakkında işbirliğine vurgu yapılıyor. İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabian bugün Tacikistan'da düzenlenen Uluslararası Su Konferansı'nda yaptığı konuşmada su kaynaklarını bölgesel barış, huzur ve diyaloğa zemin sağlayan bir faktör olarak niteledi. Tacikistan, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde su krizinin çözümü için girişimlerin hızlandırılmasına yardım amacıyla su konferansına ev sahipliği yapmakta. İran Enerji Bakanı Mehrabian bu konferansta yaptığı konuşmada su kaynaklarının sınırları aşan bir role sahip olduğuna işaretle, İran İslam Cumhuriyeti'nin sınır nehirleri ve ortak su kaynakları konularındaki politika ve stratejisinin komşularla işbirliği yapmak olduğunu vurguladı. Mehrabian su kaynaklarının verimli kullanılması ve çevrenin korunmasının bölgede su kaynaklarının yönetimi konusunda yararlı görüşmeler ve işbirliği için zemin sağlayabileceğini de belirtti. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği 139 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.339'a, vaka sayısı ise 7.232.929'a çıktı. COVID-19 hastalardan 427'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 7.056.916'ya ulaştığı bilgisi verildi. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'in resmi istatistiklerine göre Nisan ayında İran'ın günlük petrol üretimi 2.564.000 varile ulaştı. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'in resmi istatistiklerine göre Nisan ayında İran'ın günlük petrol üretimi 2.564.000.000 varile ulaştı. İran medyasına göre Petrol Bakanlığı günlük 1 milyon varil ham petrol satışı gerçekleştiriyor. Daha önce İran Petrol Bakanı Cevat Oğci, ülkenin petrol ve gaz üretimi hakkında açıklamada bulunarak petrol üretim kapasitesi günde 3,8 milyon varilin üzerine, gaz üretimi ise günde 705 milyon metreküp'e ulaştı. İran'ın petrol ihracatı ise %40 arttı demişti. Hollanda merkezli enerji ticareti şirketi Vitol grubunun iddiasına göre Amerika yönetimi Viyana'daki nükleer görüşmelerden sonuç çıkmazsa bile İran'ın dünya pazarına petrol sunmasına izin verebilir. Amerika eski başkanı Trump döneminde Washington 2018'de nükleer anlaşmadan ayrılarak Tahran'a tek taraflı yaptırımlar uygulamaya başladı. Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı'nın katılımıyla üçlü bir toplantı düzenlendi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Başkent Ankara'da dost ve kardeş ülkelerle diplomatik ilişkilerin 30. yılı resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyonda Dışişleri Bakanları önemli mesajlar verdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kardeş ülkelerle ilişkilerin gelişmekte olduğunu söyledi. Özellikle Azerbaycan'a atıfta bulundu.
Sevgili kardeşim, Sayın Bakan, değerli dostlar. Orta Asya ve Kafkasya'nın istikrar ve refahına katkı sağlamak bizim dış politikamızın temeli. Ama Cehim kardeşimin bugün burada bizlerle olması bile bu örnek ilişkinin göstergesidir.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı da önemli mesajlar verdi.
Bu iller arasında hayata geçirilen muhteşem Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kemeri, Bakı-Tbilisi-Erzurum gaz kemeri, TANAP ve TAP laheleri, Bakit-Bilisi-Gars demir yolu icra edilmesi, Zengezur koridoru ve bir sıra diğer laheler halklarımız arasında elagelerin daha da mühkemlenmesine hizmet edir.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu lojistik ve enerji konularına değindi. Önümüzdeki haftalarda Kazakistan, Türkmenistan ile toplantıların yapılacağını ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, Orta Asya'da istikrarı sağlamak bizim öncelikli görevimiz dedi. Can Azerbaycan ile ilişkilerimiz en iyi seviyededir açıklamasında bulundu. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Yunan siyasetçilerin Türkiye'ye yönelik eleştirilerine ilişkin soruya yanıt veren Çavuşoğlu, Türkiye ile Yunanistan arasında zaman zaman görüş ayrılıkları bulunduğuna, ilişkilerde iniş ve çıkışlar olduğuna değindi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan adalarının silahlandırılması konusunda Yunanistan'ın agresif olmasının başka bir sebebi nedir? Yunanistan'ın 1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmalarında silahlandırmama koşuluyla kendisine verilen adaların statüsünü ihlal etmesi ve bizim de bu ihlali uluslararası hukuk çerçevesinde gündeme getirmemiz. Anlaşmalar ortada ama Yunanistan bunları ihlal ediyor ve adaları silahlandırıyor. Eğer Yunanistan bu ihlalden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılır. Bugün bir kere daha söylemek istiyorum. Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılacaktır. Bu kadar açık, net, anlaşmalara uyacaksın diye konuştu. Yunanistan'ın karşılıklı iş insanlarının ekonomik ilişkileri geliştirmesi yönünde ifadelerin de yer aldığı 25 maddelik bir teklifle geldiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, "Biz başka ülkelerle diplomatik ve siyasi ilişkilerimizde sorunlar yaşadık ama hiçbir zaman gidip de iş insanlarımıza bizim ilişkilerimiz kötü, sen de ticaretini, yatırımını, oradaki projeni durdur demedik" şeklinde konuştu. ORC araştırmanın paylaştığı son seçim anketinin sonuçlarına göre bir süredir %30'un altında olduğu görülen AKP'de oy oranındaki erimenin devam ettiği görüldü. Öte yandan İyi Parti ise kritik eşik sayılan %20'nin üzerinde, AKP'nin ittifak ortağı MHP ise %7,1 ile seçim barajını kıl payı geçiyor. Enflasyonun 20 yılın zirvesinde olduğu, fahiş zam kararlarının art arda geldiği Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir yıl kadar az bir süre kaldı. Siyasi partilerin oy oranlarına yönelik öngörüler sürerken son olarak ORC araştırma Haziran ayı anketini sosyal medyadan paylaştı. Anket kapsamında katılımcılar bu pazar genel seçim olması halinde hangi partiye oy verirsiniz sorusu yöneltildi. Bu soruya AKP yanıtını verenlerin oranı %27,7 oldu. Bu veri aynı şirketin geçen ay yaptığı ankete göre 0,7'lik bir kayba işaret ediyor. Türkiye'nin terör listesinde yer alan PKK-YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirtilen Rojda Kod adlı Dilbirin Kaçar, Milli İstihbarat Teşkilatı MIT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Anadolu Ajansı'nın Türkiye güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre terör örgütüne 2015'te Siirt'te katılan Kaçar, yaklaşık bir yıl Cudi ve Gabar bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra 2016'da Suriye'ye gönderildi. Irak'ın Sincar ilçesinde suikastçı eğitimini alan Kaçar, Ocak 2018'deki Zeytin Dalı ve Ekim 2019'daki Barış Pınarı harekatları sırasında örgüt adına çeşitli eylemlerde yer aldı. Kremlin sözcüsü Peskov bu ay Türkiye'de gerçekleştirilecek NATO tatbikatının sorulması üzerine Rusya Devlet Başkanı Putin söz konusu NATO tatbikatını Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmedi. Rusya Türkiye'nin NATO üyesi olduğunun farkında fakat Rusya Savunma Bakanlığı böyle eylemleri yakından izliyor açıklaması yaptı. Türkiye 20-28 Haziran'da NATO'nun İntikal ve Hazırlık Tatbikatı Rammstein Dust 2 2022, Radu 2 22'ye ev sahipliği yapacak. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı açıklamasına göre radu tatbikatı, hava harekatı uygulama usulleri açısından benzersiz bir eğitim imkanı sunan ve Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Kartalı 2022 eğitimi ile ilişkilendirerek icra edilecektir. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin yeniden başlama perspektiflerini istişare edeceği belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov'un yarın Ankara'da mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapacağı görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Lavrov ve Çavuşoğlu'nun Ukrayna, Kafkaslar, Batı Asya, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Karadeniz'deki durumlara ilişkin saat ayırı yapacağını bildiren bakanlık, bakanlar Ukrayna krizindeki mevcut durum ve Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin yeniden başlama perspektifleri hakkında görüş alışverişinde bulunacak denildi. Siyonist İsrail güçleri bugün sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'nın değişik bölgelerinde ve Kudüs'te yine düzenlediği baskınlarla birçok kişiyi gözaltına aldılar. İşgal güçlerinin El Halil vilayetinde biri çocuk 6 kişiyi gözaltına aldıkları bildirildi. Bunlardan ikisinin de özgürleştirilmiş eski esirlerden olduğu bilgisi verildi. Beit Lahim vilayetinde ise 4 Filistinli gözaltına alındı. Lübnan Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, hükümetin ilan etmesi halinde Hizbullah'ın münakaşalı bölgelerde Siyonist rejimin doğal gaz sondaj faaliyetlerine karşı her türlü girişime hazır olduğunu vurguladı. Siyonist rejim, Lübnan'ın deniz sınırlarını ihlal ettikten sonra Akdeniz'de bir sondaj platformu yerleştirdi. Ve Suriye'nin Haseke vilayetinde bir köy sakinleri işgalci Amerikan güçlerini köye sokturmadıktan sonra Amerikan bayrağını ateşe verdiler. Sana Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Haseke'nin Kamışlı kentine bağlı Hamu köyü sakinleri köye girmek isteyen işgalci Amerikan askerlerin karşısında Suriye ordusunun yardımıyla durarak işgalcileri firar ettirmeyi başardılar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ilk yorumumuz Dışişleri Bakanı'nın İran karşıtı kararname hakkında uyarıda bulunması konusunda. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan 6 Haziran tarihinde ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile telefon görüşmesinin ardından paylaştığı tweet'i, bu görüşmeye işaretle Borrell ile yaptırımların iptali için görüşme ve nasıl devam etmesi konusunda görüş tatilinde bulunduğunu yazdı. Emir Abdullahyan bu görüşmede Joseph Borrell'i Amerika ve ajansta Fransa, Almanya ve İngiltere'den oluşan 3 Avrupa ülkesinin herhangi bir siyasi girişimine İran'ın uygun, etkin ve hızlı tepkisini göreceğini belirtti. Emir Abdullahyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda İran karşıtı kararname hazırlayan ülkelerin tehdit siyasetlerini takip etmeye devam etmeleri halinde bunun tüm sonuçlarından kendilerinin sorumlu olacağını, İran olarak iyi, güçlü ve sürdürülebilir bir anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını, Amerika ve Avrupa Troikası ülkelerinin gerçekçi olmaları halinde anlaşmanın yapılabileceğini vurguladı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı pazartesi günü Amerika ve de Almanya, Fransa ve İngiltere tarafından kurula kararname taslağı sunmasıyla düzenlendi. Amerika ve 3 Avrupalı ülke İran'da açıklanmayan sitelerde uranyum kalıntılarının bulunmasına ilişkin konuların çözüme kavuşmamasının oldukça endişe verici olduğunu iddia ederek kendilerince İran'ın yetersiz işbirliği nitelendirdikleri neden yüzünden denetim meseleleri ve anlaşmazlıkların hala çözümlenmediğini ileri sürüp İran'dan derhal geriye kalan tüm denetim meselelerinin çözümü için daha fazla işbirliği yapmayı kabul etmesini istediler. Anlaşılan Amerika yönetimi tek taraflı yaptırımların kaldırılması ve devrim muhafızlarının terör listesinden çıkarılması gibi yasal ve mantıklı öneri ve taleplerini kabul etmek konusunda mantıksız yaklaşımına devam ederek yapıcı olmayan bir şekilde Avrupalı müttefikleriyle birlikte Tahran'a karşı tam teşekküllü baskı yaklaşımı ve tehdit diliyle İran'ı siyasi olarak sıkıştırmaya çalışmaktalar. Oysa İran geçmişte PMD olarak bilinen olası askeri nükleer girişimler meselesini ajans ile çözüme kavuşturmuştur. Gelinen aşamada ise ancak ajans, Siyonist rejimin iddiaları temelinde yeniden iddia edilen bazı siteler konusunda aynı konuyu gündeme getirmiştir. Ayrıca İran'ın, Amerika'nın eski başkanı Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesiyle Tahran'a yönelik Washington tarafından başlatılan azami baskı politikası ve ağır yaptırımlara karşı gösterdiği yaklaşım, Tahran'ın asla tehdit ve şantaj karşısında teslim olmayacağını, Amerika'nın zalimce ve yasa dışı yaptırımları karşısında azami direniş politikasıyla bu yaptırımlar ve baskının etkilerini minimum seviyeye indirmeyi başardığını ortaya koymakta. Öte yandan Tahran, ajans ile yeterli işbirliği yapmama iddiası ve gerçekçi olmayan diğer iddialarıyla Amerika ve Avrupalı ortaklarının İran karşıtı kararnamenin hazırlanması için zemin sağlayan Ajans Genel Müdürü Rafael Grossi'nin sergilediği yapıcı olmayan yaklaşımının da farkındadır. Ajans Genel Müdürü Rafael Grossi, yönetim kurulu toplantısı öncesinde işgal altındaki Filistin topraklarına giderek, işgal rejimi başbakanı Neftali Bennett ile Cuma günü bir araya gelerek, Tahran'ın bunca yapıcı ve iyi işbirliği yapmasına rağmen, İran'a karşı yapıcı olmayan bir yaklaşım içinde olduğunu ortaya koymuş oldu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Amerika ve 3 Avrupalı ülkeyi ciddi şekilde uyarması da Tahran'ın tehdit ve şantajlar karşısında asla taviz vermeyeceğini bir kez daha açıkça ortaya koymakta. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Ankara'da üçlü görüşmelerin başlaması üzerine. Üçlü işbirlikleri bir bölgede yer alan ülkeler arasında en önemli işbirliği şekillerinden biri olarak bölgesel işbirliği için zemin sağlayabilir. Üçlü işbirliği toplantıları bölgesel işbirliğinin küçük boyutları sayılsa da bölgesel işbirliği noktasında önemli bir gelişme sayılmakta. Bu gibi toplantıların düzenlenmesi katılımcı ülkeler için büyük önem arz ediyor. Özellikle bu gibi toplantılara katılan ülkelerin talep ve hedefleri daha basit ancak iyi şekilde gerçekleşebilir. Bu çerçevede Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları 6 Haziran'da Ankara'da bir araya geldiler. Ankara'daki üçlü görüşmelerin gündem maddelerinden geniş yelpazeli olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar enerji alanında 3 ülkenin işbirliği yapmasının bu görüşmelerin önemli kısmını teşkil ettiğine inanmaktalar. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha önce yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkmenistan Dışişleri Bakanlarıyla Ankara'da bir araya geleceğini duyurmuştu. Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkmenistan enerji alanında ortak işbirliğini geliştirmek isterken geçtiğimiz sene İran, Türkmenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında Türkmen doğal gazının İran üzerinden Azerbaycan Cumhuriyeti'nin swap'ı konusunda önemli bir anlaşma imzalanarak Türkmen doğal gazının bölge ülkelerine ihracı kolaylaştırmış oldu. Bundan önce Türkmen ve Azeri yetkilileri Amerika ve Avrupa Birliği'nin tavsiyesi üzerine Hazar Denizi'nin dibinde Trans-Hazar denilen boru hattını inşa etmeye gayret gösteriyorlardı. Ancak Hazar Denizi'ne kıyıdaş olan ülkelerin çevresel çekinceleri yüzünden bu proje hayata geçirilemedi. Bunun ardından İran, Türkmenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında üçlü swap anlaşmasının imzalanmasıyla Bakü ve Aşgabat liderlerinin söz konusu hedeflerinin önemli bir kısmı İran'ın yardımı ve işbirliğiyle gerçekleşmiş oldu. Geçen Ekim ayında Eko toplantısının oturum aralıklarında Türkmenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti liderleri İran'ın yardımıyla yılda 2-3 milyar metreküp miktarında doğal gazın transferi konusunda anlaşmaya vardılar. Geçtiğimiz hafta içinde de 3 ülke yetkilileri bu rakamı 2 katının üzerine çıkarmayı kararlaştırdılar. Kuşkusuz üçlü toplantıların düzenlenmesi bölge ülkeleri ve milletlerinin lehine olup büyük önem arz etmektedir. Özellikle daha küçük ölçekte ve daha kolay bir şekilde bu toplantılarda aktif ülkelerin büyük ticari ve ekonomik hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlayabilir. Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkmenistan Dışişleri Bakanlarının üçlü toplantısının ikili İlki 2014 yılında Bakü'de, 2015 yılında Aşgabat'ta düzenlendi. Aşgabat toplantısında 2015-2017 yılları için işbirliği planı hazırlandı ve 3 ülke tarafından ortak bildiriye imza atıldı. 6 senenin ardından 3 ülke dışişleri bakanları yeniden ve bu kez Ankara'da bir araya geldiler. Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkmenistan üçlü toplantısına ilişkin olarak şunu ifade etmek gerekiyor ki, Ankara liderleri Türkmenistan ile ilişkileri güçlendirmek için önemli gündem maddelerini hazırlamış ve masada tutuyorlar. Bu bağlamda Türk uzmanlardan Pekcan, Türkiye'nin Türkmenistan'ı Orta Asya'ya ulaşabilecek bir nokta olarak gördüğü için Türkiye ile Türkmenistan arasında ticaretin artması ve karşılıklı yatırımların büyük öneme sahip olduğuna inanıyor. Türkiye ve Türkmenistan, dil, kültür, inanç ve etnik gibi yakın bağlara sahip oldukları yüzünden daha yakın işbirliği içine girebilir. Başka bir ifadeyle Türkiye, yumuşak güç politikasını kullanmak suretiyle eski Sovyetler Birliği'nin Türkmenistan gibi güney bölgelerinde etkinliğini artırabilir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor
diyor. Ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Sevgili dinleyicilerimiz, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, ülkesinde başta PKK, FETÖ ve DHKPC gibi Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerine sağlanan imkanlar ve Türkiye'nin Adana Büyükelçiliği civarında düzenlenen PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre bakanlığa çağrılan Lazar ise Türkiye'nin konuya ilişkin görüşleri ve tepkileri iletildi. Türkiye ile Yunanistan arasında çeşitli konular arasında farklı ihtilafların gündeme gelmesi dikkat çekici sevgili dinleyicilerimiz. İki ülke arasındaki ilişkiler çerçevesinde yaşanan son gelişmeleri gözden geçirmek için bugün sohbetimizde uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Siyasi analist Sayın Ferşit Bagiryan bizimle birlikte. Sayın Bagiryan, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum.
Efendim, şimdi geçtiğimiz günlerde aslında gündemin belli başlı maddelerinden biri de sohbetimin başında ifade ettiğim üzere bu Yunanistan'la ilgili süre gelen bu gerginliklerdi. Erdoğan AK Parti Genel Başkanı olarak Türkiye'nin Yunanistan ile yüksek düzeyli stratejik konsey anlaşmasını bozduğunu bildirdi geçtiğimiz günlerde.
Tabii.
Ve aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin grup toplantısında yaptığı bu konuşmasında Türkiye ve Yunanistan arasındaki son haftalardaki gerilime ilişkin önemli açıklamalar yaptı ve burada bu ifadeler kullandı. Ancak şimdi çelişkili bir durum ortaya çıkıyor. O da Cumhur İttifakı'nın ortağı olan MHP'nin açıklamaları, özellikle Sayın Bahçeli'nin bu konuyla ilgili açıklamaları gündemde çok dikkat çekiciydi. Bahçeli, NATO'nun genişlemesi konusundaki anlaşmazlıkların ortasında yaptığı bir konuşmasında Yunanistan'daki Amerika üslerinin Türkiye'nin güvenliğine doğrudan bir tehdit olduğunu söyledi. Doğru. Yani bölgemizde biliyorsunuz siz de İran hariç tüm ülkelerde Amerikan üsleri bulunmaktadır. Türkiye de buna dahildir. İncirlik biliyoruz, orada Amerikan üsleri bulunuyor. Şimdi bu nasıl oluyor da Yunanistan'da Amerika'nın üslerinin bulunması Türkiye doğrudan bir tehdit niteleniyor. Buradan Sayın Bahçeli'nin ifadelerinden dilerseniz başlayalım. Yunanistan'la ilgili de yaşanan gerilime bir kısaca göz atalım şöyle.
Esas ben bütün bu olaylara birbirine bağlı olduğuna ifade ettim. Buradan başlıyor zaten. Biliyorsunuz Türkiye S-400'le satın almakla birlikte bir hata yaptı. Yani bir NATO üyesi ta o zaman bir güvensizlik yarattı. Dolayısıyla bu güvensizlik yaratıldıktan sonra bir F-35 ve F-16 meselesi vardı Türkiye ve Amerika arasında. F-35'e ortak bir yapım olacaktı. Yani ortak bir proje olacaktı ve dolayısıyla Türkiye bu ortak projenin olmamasının nedeniyle yaklaşık 16-17 milyar dolar para kaybetti. Bu bir. F-16'lar Türkiye'ye satılmadı ve Türkiye katsa ambargonun listesine girdi. Biliyorsunuz Başkan Trump döneminde. Başkan Biden geldiğinde tahmin ediyordu Sayın Erdoğan ki Başkan Biden'ı her ne kadar orada ben Biden gibi birini tanımıyorum ifadesi ki geçen günlerde de Mitsotakis gibi birini tanımıyorum ifadesine benzer bir şey kullandı. Başkan Biden Cumhurbaşkanı oldu ve dolayısıyla sözler ve tutumlar değişti. Ama bu müsamaha Amerika tarafından verilmedi. Yani her halükarda bu şu andaki mevcut Türkiye bir nevi de bu NATO'yu ya da Amerika'nın stratejik bir ittifakının çok yani nitelikli yeniliklere haiz olmadığını ifadeler geldi. Dolayısıyla Türkiye bir şekilde kendi başını çaresini bulmaya çalıştı. Yunanistan meselesi biliyorsunuz. Bir Girit adası var. Eskiden bir Konya hava üssü vardı. Orada İsrail biliyorsunuz hava eğitimi veriyordu ve dolayısıyla onları oradan kaldırdı ve o dönemdeki Türkiye-İsrail arasında bir takım anlaşmazlıklar vardı ve oraya götürdü. Dede Ağaç biliyorsunuz Amerika'nın şu anda tam bir deposu, silah deposu, mühimmat deposu. Yani tepeden tırnağa kadar şu anda Yunanistan'ı silahlandırdılar. Aynı zamanda Macron biliyorsunuz Rafael uçaklarla birlikte biliyorsunuz bir bütçe ayarladı ve dolayısıyla orada Yunanistan hava sahasında da güçlendi. Yani konu şu, Sayın Bahçeli'nin buradaki ben dediğini şu şekilde algılıyorum. Peki Yunanistan'ı siz ne için silahlandırıyorsunuz? Yani bu kime karşıdır? Bu Rusya'ya karşıdır. Tank kalkıp da Yunanistan dede ağacından eğer Rusya'ya nasıl gidebilir? Dolayısıyla bunlar hepsi Türkiye karşıdır. Bunu Türkiye çok iyi bilir. Aynı zamanda burada güçlendiriyor. Bir, biliyorsunuz bir Akdeniz meselesi vardı. Petrol çıkartma meselesi vardı. İsmet projesi vardı. Amerika buradan desteğini çekti. Ve yavaş yavaş Türkiye'yi yalnızlaştırdı. Esas mesele bölgedeki Türkiye'yi yalnızlaştırıyorlar. Çünkü Türkiye şu anda biraz açık bir dış politikasıyla ya da gerçekten biraz nasıl anlatayım, biraz heyecanlı bir dış politikası sürdürüyor. Yani biliyorsunuz bir ülke bugün barış, yarın husumet ya da küs ya da tam tersi. Dolayısıyla Amerika çok daha doğrusu yani fazla bir tutum göremiyor şeyden Türkiye'den. Ve bu tutumun daha doğrusu sabit olmaması biraz güven kaybettiriyor. Dikkat edin, burada son zamanlarda Türkiye'de ekonomi biraz çöktü. Yani bunun bir şey var, bariz bir şey var, imarları var. Yani Türk lirasının düşüşü, gıda fiyatlarının yükselmesi, ki hatta Türkiye biliyorsunuz gıda konusunda büyük bir üreticisi ve büyük ihracatçısı. Yani Türkiye biliyorsunuz 22 milyon ton buğday ithal ediyor ve bunun 7 milyon tonu ihraç ediyor. Yani başka mamurlar. Yani Türkiye ihraç konusunda 200 milyar dolarlık bir ülkedir. Ama burada güven konusunda o yani onun istediği şekilde güvene sağlayamaz. Şimdi Sayın Bahçeli'nin dediklerine gelelim. Yunanistan ve Türkiye arasındaki husumet sadece burada adalar meselesi değil. Bu bir egemenlik meselesidir. Yani örnek söylüyorum, biliyorsunuz bir barış, Lozan Barış Anlaşması var. Bir de Paris Anlaşması, 1947'de Paris Barış Anlaşması var. Bunların adaların konusu tamamıyla o şekilde orada yazıldı. Ama burada Türkiye buna taraf olmuyor. Yani Lozan Barış Anlaşması'na taraf oluyor. Ötekine taraf olmuyor. Çünkü öteki bir şeydir, bir deklarasyondur. Ama aynı zamanda bir mesela Birleşmiş Milletler'in bir Cenevre Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi var. Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi var. 1980'deki Birleşmiş Milletler'in Deniz Hukuku Sözleşmesi var. Türkiye bunlara taraf değil. Yani esas itibariyle bunların arasındaki husumet ve anlaşmazlık, bir ortak bir metin yok burada. Sadece bu Lozan Barış Anlaşması var. Orada sadece 12 ada değil, husumet başka adalar konusunda. Bu Kardak Adası'nı biliyorsunuz 1995'te gerçekleşti. Bir gemi orada kayaya oturdu ve dolayısıyla yardım istedi. Bir Yunan gemisi yardıma geldi. Dediler ki oradaki kaptan dedi ki ben Yunan gemisinden yardım istemem, Türk gemisinden yardım istiyorum. Yani oradaki milliyetçilik o zamandan başladı. Sayın Bahçeli'nin dediği 1995'ten başlıyor. Bugün başlamıyor. O bakımdan şu anda Yunanistan'ı bir milli güvenlik tehdidi olarak görüyorlar. Ve doğru görüyorlar. Burada hakikaten yani Yunanistan, biliyorsunuz ekonomisi batmış olan bir Avrupa Birliği ülkesi, bu kadar silah ne için alıyor? Yani ben bile aklım yetmiyor. Yani bu kadar silah, F-35, F-16, bu kadar tank, raket savar, uçaklar falan vesaire, bir de farklı uçaklar. Dolayısıyla Yunanistan bir savaş hazırlanıyor. Savaşa hazırlanmıyorsa bile şu anda Türkiye'nin kaybettiği güvenden dolayı belki NATO üyeliği, yani her ne kadar NATO üyeliği iptal olmasa bile, ama mevkisi Yunanistan'a devredilecek. Yani o güvenlik ada, yani Türkiye'yi kastediyorum, tamamıyla Türkiye'den alıp sökülüp daha Yunanistan'a devredilecek. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin dediği buradan kaynaklanıyor. Yani orada o Kardak meselesinden bugüne kadar bunlar bu şekilde yaşandı. Ama ben tahmin ediyorum Türkiye biraz Finlandiya konusunda biraz tutumunu değiştirecek. Adalar konusunda herhalde ortak bir mutabakat ya da ortak bir toplantı olması gerekiyor. Her ne kadar ben Mitsotakis'i tanımıyorum demesiyle birlikte, ama bunun olması gerekiyor. Çünkü aksi takdirde Türkiye şu anda bu savaşa kaldıramaz. Her ne kadar Türkiye'nin şu andaki mevcut ordusu, bakın hava kuvvetleri hariç. Çünkü hava kuvvetleri şu anda esas itibariyle Yunanistan daha güçlü gözüküyor. Türk ordusu çok güçlüdür. Bunu Türkiye biliyor, ama Türkiye şu anda bu ekonomi içerisinde, daha hele bir Suriye savaşı gündemde, bir Suriye saldırısı gündemde, farklı cephelerden, kaç cepheden savaş açmaz. Yani dolayısıyla ya Suriye'den vazgeçecek ya da Yunanistan vazgeçecek. Onlar da bu Yunanistan meselesine bir NATO üyeliğini yani kabul ettirmesi için, Finlandiya ve İsveç için herhalde bunu baskı olarak kullanacaklar. Ama bu baskı bu şekilde cevap verirse, İlerleyen zamanlarda da bu baskılar tekrarlanacak ve Türkiye üzerinde sürekli bu baskı bir şekilde, bariz bir şekilde uygulanacak.
Doğru. Evet. Doğru. Efendim, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Sayın Bahçeli'ye.
Estağfurullah.
Çok sağ olun. İyi çalışmalar. Hoşça kalın efendim. Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Ferşit Bagiryan ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Yunanistan ile devam eden gerginlikleri kısaca gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
İran İttilat gazetesinde Rusya'nın Suriye'deki savaşan tarafları uzlaştırma merkezi başkan yardımcısı Tuamiral Oleg Javlev'in Türkiye'nin Suriye'de askeri operasyon başlattığını açıklamasının ardından İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki militanların faaliyetlerinde bir artış olduğunu vurgulaması, Irak Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmada iklim değişikliğinin sonuçlarıyla mücadelenin ülke için en önemli öncelik olması gerektiğini söylemesi gibi haberler göze çarparken Kudüs gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Uluslararası Filistin İntifadasını Destekleme Konferansı Genel Sekreteri, Filistinlerin Siyonist rejime karşı birliği, direniş cephesinin kesin zaferine yol açacaktır, dedi. Uluslararası Filistin İntifadasını Destekleme Konferansı Genel Sekreteri Seyyid Muçteba Ebtehi, Lübnan Merkezi Filistin Direniş Grupları liderleri ve Filistin direnişindeki Hizbullah temsilcileriyle bir araya geldiği görüşmede, tüm Filistinler Siyonist rejime karşı birleşmeli ve bu yönde tek bir karar almalı. Bu da direniş cephesinin Siyonist düşmana karşı kesin zaferiyle sonuçlanacaktır, dedi. Ebtehi, İslam İnkılabı öncesi ve İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra Lübnan ve Filistin'deki direnişin zaferlerini karşılaştırarak şunları söyledi. İmam Hümeyni liderliğindeki İslam İnkılabı'nın zafer kazanmasıyla birlikte direnişin Siyonist rejime karşı hareketi tamamen değişirken son yıllarda direniş cephesi büyük zaferler elde etti. Uluslararası Filistin İntifadasını Destekleme Konferansı Genel Sekreteri, bugün bölgenin ve İslam dünyasının kapasitesi ve koşulları direniş cephesinin rolünü oynaması için hazırdır. Ve bu fırsat değerlendirilmeli, yetenekler ve eylemler genişletilmelidir diye kaydetti.
Tahran Radyosu.
Risalet gazetesinde Suudi Arabistan'ın Yemen'e dayattığı 8 yıllık savaş döneminde Yemenli 3100'ü aşkın çocuğun hayatını kaybettiğinin duyurulması, Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca politikalarını sürdürmesi gibi haberlere yer verirken Cumhur-i İslami gazetesinde İran, Irak ve Türkiye'li yetkililerin Bağdat'ta düzenleyeceği üçlü görüşme hakkında bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak Su Kaynakları Bakanı, Irak'ın sudan yararlanma hakkı konusunda Bağdat'ta İran ve Türkiye ile üçlü bir toplantı yapacağını duyurdu. Dicle ve Fırat'a gelen su akışının büyük ölçüde azalması, son yıllarda birçok Iraklı sivil grubu ülkenin tarımını ve çevresini kurtarmaya yöneltti. Irak Su Kaynakları Bakanı Mehdi Raşid El Hamdani yaptığı açıklamada, Irak'ın su haklarını görüşmek üzere İran ve Türkiye temsilcileriyle yakında Bağdat'ta bir toplantı yapılacağını söyledi. El Hamdani toplantının tarihinden bahsetmezken, Bağdat'ın komşularıyla su kaynakları konusunda istişarelere devam ettiğini ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın özel temsilcisinin Bağdat'ı ziyaret etmesinin planlandığını, ancak kesin tarihin henüz belirlenmediğini sözlerine ekledi. Iraklı yetkili, Irak'ın su kaynaklarından adil bir pay elde etmek için İran ve Türkiye ile yakında üçlü bir toplantı düzenlenmesini umduğunu söyledi.
Hemşeri gazetesinde Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Mescid-i Aksa'nın korunmasına yönelik çağrısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı, Uluslararası Müslüman Alimler Birliği üyeleriyle yaptığı görüşmede, tüm tarafların Mescid-i Aksa'yı ve İslami kimliğini savunması gerektiğini söyledi. Kudüs şehrinin İslami Filistin kimliğinin ana sembolü olan Mescid-i Aksa, işgalci rejimin Kudüs'teki yıkıcı eylemlerinin her zaman hedefi olmuştur. Sama Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Dünya Müslümanlar Alimler Birliği üyeleriyle birliğin İstanbul'daki merkezinde bir araya geldi. Toplantıda Filistin'deki son gelişmeler ve Siyonist işgalcilerin Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırı ve cinayetleri üzerinde duruldu. Siyonist işgalcilerin son zamanlarda Mescid-i Aksa'da işledikleri cinayetler ve Kudüs'te kışkırtıcı bayrak yürüyüşüne değinen İsmail Haniye, tüm tarafların Mescid-i Aksa'yı desteklemek ve İslami kimliğini korumak için çalışması gerektiğini vurguladı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerine irdelediğimiz Haftanın Bakışı adlı haftalık bültenimizle sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz. Birlikte dinleyelim.
Bültenimize geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
İran'da İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurucusu İmam Hümeyni'nin rehletiyle ilgili etkinliklerin düzenlenmesi,
İran İslam İnkılabı liderinin Tacikistan Cumhurbaşkanı ile görüşmesi,
İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisinin Grossin raporuna tepkisi,
İran Dışişleri Bakanı Ekonomik Diplomasi Bakan Yardımcısının Şanghay İşbirliği Örgütü'ne önerisi,
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Fars Körfezi İşbirliği Konseyi bildirisine tepkisi,
İran Cumhurbaşkanı'nın Afrika ile ilgili dış politika gündemlerine değinmesi
ve İran Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin Suriye'ye yönelik yeni askeri operasyon hazırlıklarına tepkisi.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Rahmetli İmam Hümeyni'nin istikbar karşıtı düşünceleri, İran İslam İnkılabı'nın zaferinin yanı sıra bölge ve dünyada İslami uyanışının meydana gelmesine sebebiyet vermiştir. 33 yıl önce İran İslam İnkılabı'nın büyük önderi Seyyid Ruhullah Musevi, 87 yıl süren yılmaz yaşamının ardından Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bu bağlamda cumartesi günü İran genelinde anma etkinlikleri düzenlendi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni, Despot Şah rejimi ve Amerika'nın İran'daki müdahaleci girişimlerine karşı mücadele hayatını Hicri Şems'i 1342'de başladı fakat Şah rejimince önce Türkiye'ye ardından Irak'a sürgün edildi. İmam Irak'taki sürgün döneminde İslam İnkılabı'nın zafer ortamını hazırladı ve nihayet Hicri Şems'i 1357'de zafere kavuştu ve bu şanlı zafer mazlum milletlerin gönlünü aydınlattı ve İslami uyanışın ve sultacı ve müstekbir rejimlere karşı mücadele sürecinin başlamasına neden oldu.
İmam Hümeyni'nin düşüncelerinde en önemli noktanın İslam dininin siyasi, iktisadi, kültürel ve sosyal alanlarda önemli değişikliklerin yaşanmasına neden olduğu anlaşılıyor. Öyle ki imamın kendi düşünceleriyle yüzyılın en büyük inkılabına liderlik etti ve Batı ve Doğu'daki sömürgeci güçlerin İran milletinin manevi ve maddi sermayeleri üzerindeki sultasının yok olmasına neden oldu.
Tahran Radyosu.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi Tahran'da Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman'la yaptığı görüşmede ikili ve bölgesel meselelerle ilgili konuştu. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman'ı kabul eden Ayetullah Hamene'yi iki ülke işbirliğinin geliştirilme kapasitesi şimdiki düzeyden çok daha ötede ve İran devletinin komşularla ilişkileri geliştirme politikası dikkate alınarak ikili ilişkilerin temelden atılım yapması gerekmektedir diye konuştu.
İran ile Tacikistan arasındaki derin tarihi, dini, kültürel ve dil açısından ortaklıklara değinen Ayetullah Hamene'yi iki ülkeyi kardeş ülkeler olarak adlandırdı ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'ı Farsça'nın yaygınlaştırılmasına ilişkin yaptığı eylemlerden dolayı takdir etti.
Yapılan Tahran ziyaretinin İran devletinin Tacikistan ile ilişkileri geliştirmek için çaba sarf ettiğini kanıtladığını diri getiren İslam İnkılabı rehberi, son bir yılda ikili ilişkiler gelişse de istenen noktaya ulaşmamıştır. İran'ın teknik, mühendislik, sanayi ve bilimsel çalışmaları Tacikistan'ın kullanımına sunulabilir ve bu kapasiteleri değerlendirmek için ortak komisyonun ciddi çalışmalara imza atması gereklidir değerlendirmesinde bulundu.
İran'ın farklı iklim, geniş araziler ve ovalar ile yaşanan bilimsel, teknolojik ve endüstriyel gelişmeler ve bilgiye dayalı şirketlere sahip olması gibi özelliklerinin yanı sıra, Tacikistan'da su bolluğu ve geniş madenlerin olmasını iki ülkenin meziyetlerinden sayan Ayetullah Hamene'yi, yaptırımlara rağmen İran birçok alanda iyi ilerlemeler kaydetmiş ve yaptırımlar olmasaydı bu kalkınmalar da olmazdı. Zira yaptırımlar yerli kapasitelerin kullanılmasına imkan sağladı. Yaptırım uygulamak güçlü ülkelerin diğer ülkelere karşı kullandığı silahtır. Ancak bu silahı etkisizleştiren şey yerli kapasiteleri önemsemektir diye belirtti.
İran'ın Tacikistan'da Afganistan konusunda aynı endişeyi paylaştığına değinen Ayetullah Hamene'yi iki ülke bu ülkede tekfirci terörün yaygınlaşmasından endişe duyuyor dedi. Ayetullah Hamene'yi İran Genelkurmay Başkanı General Bakri'nin Tacikistan ziyaretini de önemli olarak nitelendirerek İHA bugün ülkelerin güvenliği için önemli bir faktördür diye ekledi.
Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman da bu görüşmede yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Reisi ile yaptığı görüşmeyi işaret ederek bugünkü müzakerelerde ticari, ekonomik ve sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı ve imzalanan anlaşmalarla ikili ilişkilerin sizin rehberliğinizle daha iyi gitmesini umuyoruz dedi. Tacikistan'da güvenlik ve terörizmle ilgili konuya da dikkat çeken Rahman, Afganistan'da tüm etniklerin katılımıyla barış için bir hükümetin kurmasını istiyoruz diye ekledi.
Viyana'da bulunan uluslararası kuruluşlardaki İran İslam Cumhuriyeti'nin daimi temsilciliği sorumlusu Gaibi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'nin yeni raporunu İran'ın bu örgütle kapsamlı işbirliğini yansıtmadığını belirtti. Gaibi rapor, ajansın önceden belirlenmiş varsayımlara güvenmeye devam ediyor ve İran'ın argümanlarını reddederek ve onları haksız olarak nitelendirerek tek taraflı sonucunu sunuyor dedi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü, Ajans Yönetim Kurulu toplantısının arifesinde İran'ın zenginleştirilmiş uranyum rezervlerinin nükleer anlaşmada izin verilen seviyenin 18 katına ulaştığını iddia eden kışkırtıcı bir rapor yayınladı. Ajans Genel Direktörü ayrıca bir kopyası Reuters'e sızdırılan raporda İran'ın son 3 yıl içinde ajansın İran'da nükleer madde keşfiyle ilgili sorularına teknik olarak geçerli cevaplar vermediğini iddia etti.
Muhammed Reza Gaybe, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün dün gece iki yeni raporun yayınlanmasının ardından yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'nde güvenlik önlemleri anlaşmasının uygulanmasına ilişkin ilk rapor, Ajans Genel Müdürü Rafael Grossi ile üzerinde mutabık kalınan ortak bir bildiride kabul edilen haritasın adaylı olarak İran İslam Cumhuriyeti ile ajans arasında kalan güvenlik önlemleri konularının da müzakere sürecidir, dedi.
Ekonomik diplomasiden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeler arasındaki ticareti kolaylaştırmak için tek bir para birimi tanımlama önerisini duyurdu. Mehdi Saferi çarşamba gecesi şunları söyledi. 1,5 ay önce gözlemci üye olarak Şanghay İşbirliği Örgütü'ne bir mektupta üyeler arasında tek bir para birimi tanımlamasını önerdik.
Safer'e bu fikrin hayata geçmesi halinde Şanghay İşbirliği Örgütü ile Çin, Hindistan, Pakistan ve Rusya gibi güçlü ülkeler arasındaki ticaret sorunlarını çözebileceğini sözlerine ekledi. İran yetkili, İran'ın Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü üyeleriyle işbirliğini güçlendirme alanları ile ilgili olarak bu örgüte üye ülkelerle iletişim kanallarını çeşitlendirebilmeliyiz, dedi.
Saferi, Kuzey-Güney Koridoru ve Karadeniz'in Fars Körfezi'ne bağlanmasına ilişkin anlaşma belgesinin sonuçlandırılmasına atıfta bulunarak, bu koridordan mal taşıma kapasitesinin araştırılmasını vurgu yaptı.
İran Dışişleri Bakanlığı, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin bildirisine tepkilerini devam etmektedir. Bu bağlamda, İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Üçlü Adalar, sonsuza dek İran'ın ebediyen Fars Körfezi'ndeki kalbindeki toprağıdır, vatanımızın göz bebeğidir, dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade Twitter sayfasında paylaştığı mesajında şöyle yazdı. Vatan toprağının bir karışı bile tüm İran'a mukabildir. Hatipzade şu vurguda da bulundu. Üçlü adalar sonsuza dek İran'ın ebediyen Fars Körfezi'ndeki kalbinde vatan toprağıdır, vatanımızın göz bebeğidir.
İran Cumhurbaşkanı Afrika kıtasına yönelmenin İran'ın dış politikasının temel eksenlerinden olduğunu belirterek İran Afrika kıtası için güvenilir bir ortak sayılır, dedi. İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi Salı günü Senegal Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği dönemsel başkanı ile telefon görüşmesinde Afrika Milli Günü dolayısıyla Afrika halkını ve Senegal milletini tebrik ederek tüm zorluklara ve sorunlara rağmen bu kıtada özgürlük ve bağımsızlık meşalesini yakan ve ayakta tutan liderlere ve kişilere selam olsun, onları saygı ile anlıyoruz, dedi.
Afrika Birliği'nin tek taraflılık ve sömürge mandacılığının yaptırımları karşısındaki rolüne atıfta bulunan Ayetullah Reisi, İran İslam Cumhuriyeti tüm Afrika ülkeleri için güvenilir bir ortak olmuştur ve olacaktır dedi. İran'ın teknik mühendislik kapasitesinin yüksek olduğuna değinen Cumhurbaşkanı reisi, Tahran-Dakar'ın birbiriyle iyi ilişkileri var. Ancak bu ilişkiler kabul edilemez seviyede ve uygun bir seviyeye yükseltilmelidir dedi.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Türkiye'nin Suriye-Irak sınırındaki askeri harekat planına ilişkin olarak İran İslam Cumhuriyeti aramızdaki anlaşmazlıkları çözmek için diğer ülkelerin topraklarında herhangi bir askeri harekata ve güç kullanımına karşıdır dedi.
Said Hatipzade, İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladığını, endişeleri gidermenin tek yolunun diyalog, komşularla ikili anlaşmalara ve Astana süreci çerçevesinde varılan topraklara saygı duyma dahil olmak üzere ilkelere saygı göstermesi olduğunu kaydetti. Ve Suriye'nin birliğini ve ulusal egemenliğini ve kaba güç kullanmama ilkesine uyulmasına dikkat çekti.
Muhterem dinleyiciler, haftanın bakışı adlı sohbetimizin bu haftaki bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ilib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gürcistan'ın batıcılık yaklaşımının sonuçlarının incelenmesi.
Muhterem dinleyiciler, Gürcistan'ın batıcılık yaklaşımının sonuçlarından incelenmesi isimli dizi programımızın 4. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde özet olarak Gürcistan'ın NATO'ya katılımındaki yaklaşımını ele alacağız.
Son yıllarda Karadeniz'in jeopolitik alanı Rusya ve NATO üyeleri özellikle Amerika arasında önemli bir rekabet merkezi haline gelmiştir. Karadeniz'deki bazı ülkeler Rusya ve Amerika arasındaki gerilimde NATO'ya katılma arzusu göstermişler veya NATO'nun müttefiki olmuşlar. Örneğin Romanya bu anlaşmanın tam üyesidir ve Gürcistan ve Ukrayna NATO ortaklarıdır. Her üç ülkede Rusya'nın etkisini artırmak ve Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'nün genişlemesini engellemek istediği Karadeniz kıyısında bulunuyor.
Bugünlerde haberleri medyada geniş yer bulan Ukrayna'ya gelince, Rusya'nın Ukrayna'da Batı yanlısı bir hükümetin göreve başlamasının ardından 2014 yılında kendi topraklarına Kırım Yarımadası'nı ilhak etmesinin ardından iki ülke arasındaki gerilim doruğa ulaştı. Uzmanlar son aylarda Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimlerin Soğuk Savaş dönemindeki Doğu-Batı çatışmasının anımsattığını ve Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri bir çatışmanın dünyada ve süper güçler arasında tam bir savaşı ateşleyebileceğini söylüyor.
Programın Gürcistan'ın NATO'ya yaklaşımı olan bu bölümünün konusuna gelince, Gürcistan'ın 1991'de bağımsızlığını kazanana kadar 70 yıl boyunca Sovyet Cumhuriyetlerinden biri olduğunu söylemek gerekir. Gürcistan, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan ettiğinden bu yana yoksulluk ve ekonomik düzensizlikten siyasi istikrarsızlığa, bölünme, ayrılıkçılık ve güvensizliğe kadar değişen sorunlar ve zorluklarla karşı karşıya kaldı. Gürcistan'daki en önemli güvenlik konularından biri Rusya ile ilişkilerin nasıl olduğudur.
Aslında Gürcistan, bağımsızlığının başlangıcından bu yana Rus tehdidi veya nüfuzuyla karşı karşı olduğuna ve bu tehdidin bu ülkenin güvenlik politikalarının uygulanma şeklini etkilediğine inanıyor. Rus tehdidinin Gürcistan'ın güvenlik politikalarını etkilediği alanlardan biri de Gürcistan'ın bölgesel kurum ve kuruluşlara üyeliği veya üyelikten çekilmesi olmuştur. Bu kurumlardan biri de NATO'dur.
Rusya her zaman NATO etkisinin Doğu Avrupa'dan yayılmasından endişe duymuş ve Ukrayna ve Gürcistan gibi ülkelerin NATO'daki hareketlilikleri konusunda defalarca uyarmıştır. Örneğin 21 Aralık 2021'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gürcistan'ı NATO'ya üye etme çabasının Rusya'nın kırmızı çizgisine geçmek olduğunu açıkça belirtti. Batı'nın ve Amerika'nın Gürcistan'daki Gül Devrimi gibi devrimlere desteği ve NATO'ya katılma davetiyle Rusya, NATO ve Amerika'dan gelen güvenlik tehditleriyle karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle Karadeniz'de etkili bir askeri varlığa sahip olmaya çalışıyor.
Tahran Radyosu.
Rusya ve Gürcistan 2008'de Güney Ossetya konusunda çatışmıştı. Bu çatışma ve savaşın ardından Güney Ossetya ve Abhazya bölgeleri Rusya'nın desteği ve tek taraflı bir eylemle yeniden bağımsızlık ilan etti. Moskova bu iki bölgenin bağımsızlığını resmen tanıdı ve Gürcistan'dan ayrılmış olan bölgeleri yani Abhazya ve Güney Ossetya'ya asker konuşlandırmıştı. Benzer bir olay da Kırım'da oldu.
Tüm bu tanımlamalar ve bu bölgesel gücün yani Rusya'nın kaygılarına rağmen Gürcistan hükümetlerinin Batıcı ve NATO'cu yaklaşımları bu ülkenin dış politikasında net bir çizgi gibi izlenebilmektedir. Öyle ki Gürcistan ve NATO arasındaki işbirlikleri Saakashvili Batıcı Devleti ve görünüşte Rusya yanlısı Mark Velaşvili'nin devleti sırasında tek bir rotada izlenmektedir. Zurabişvili'nin hükümetinde 2018 yılından itibaren görüldüğü gibi bir bakıma Gürcüler çeşitli hükümetlerinde Batı'ya daha fazla yaklaşmak istiyorlardı ve istiyorlar ve bu konu bu ülkedeki iç çatışmalardan ve Gürcistan'ın farklı cumhurbaşkanlarının gelip gitmesinden ayrıdır.
Gürcistan'ın NATO ile işbirliği yapma konusundaki istek ve yaklaşımına rağmen halen de Batı, Gürcistan'ı belirsiz bir durumda bırakmış ve Gürcü politikacılar da partizan çıkarları için hala Batı'nın vaatlerinin peşinden koşuyorlar. Gürcistan'ın son 20 yılda NATO ile işbirliğine rağmen belki Gürcistan'ın iç sorunları için NATO'nun vaatleri umut verici çözümler olabilir diye bu ülke hala NATO'nun vaatlerine göz dikmiştir.
Thank you.
Rusya'nın Gürcistan'ın NATO üyeliğine yaklaşımına güçlü muhalefetine ek olarak eleştirmenler, Tiflis'in NATO ile işbirliğine yoğunlaştırma yaklaşımının bu ülkenin toprak bütünlüğünü yeniden canlandırma ve Abhazya ve Güney Osetya anlaşmazlıklarını çözme üzerinde hiçbir etkisi olmadığına inanıyor. Avrasya bölgesel çalışmaları alanında uzman ve görüş sahibi olan Hasan Beheştipur, Gürcistan'ın NATO üyeliğinin bu ülke ve hatta Güney Kafkasya için bazı sonuçları olduğuna inanıyor. Çünkü Rusya bölgede NATO varlığını kabul etmeyecek ve Gürcistan'ın NATO'ya katılımını kendisine bir tehdit olarak değerlendirebilecektir.
Bu nedenle Gürcistan'ın tarafsızlığı koruması en iyi çözümdür. Gürcistan'ın Avrupalılaşma eylemleri için Avrupa Birliği'ne katılmak ve Finlandiya gibi bir ülkede olduğu gibi davranmakla yetinmesi daha iyi olur. Finlandiya'da özgür seçimlere rağmen devleti belirleme süreci hiçbir zaman Rus karşıtı bir hükümetin iktidara gelebileceği şeklinde değildir. Ve bu ülke Batı ve Doğu blokları arasında ender, özgün ve tarafsız bir örnek haline gelmiştir. Finlandiya örneği iki Doğu ve Batı bloku arasındaki Gürcistan'ın mevcut durumu için bir çözüm yolu olabilir.
Muhterem dinleyiciler, Gürcistan'ın batıcılık yaklaşımının sonuçlarının incelenmesi dizi programımızın 4. bölümünün de sonuna geldik.
Bizleri www.parsley.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.il üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamenei, insanların katı yürekli olmaları ve bu konunun onların davranışları üzerindeki etkileri hakkında önemli konulara değiniyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Mübarek Zümer suresinde şöyle buyuruluyor: Allah'ın zikrinden kalpleri katılaşmış olanların ise vay haline. İşte onlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Katılaşmış kalp, kasvete düşen kalp böyledir. Açık sapkınlık bunlar için bu ayette zikredilmiştir. Mübarek Maide suresinde İsrail oğulları hakkında da şöyle buyuruyor: Sözleşmelerini bozmaları nedeniyle onları lanetledik ve kalplerini kas katı kıldık. İlahi lanetin göstergesi onların kasvetli kalpleridir ki bizzat onların yaptıklarının eseridir. Sözleşmelerini bozmaları nedeniyle Allah-u Teala ile sözleşmelerini unuttular, ihlal ettiler. Bunlar bizim mümin toplumumuzda dikkat edilmesi gereken şeylerdir. Özellikle her biri bir bölümde omuzlarımızda bir yük olan biz yetkililer için. Mübarek Bakara suresinde yine İsrail oğulları hakkında şöyle buyuruyor: Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı, taş gibi, hatta daha katı. Çünkü taşlardan
öyleleri vardır ki onlardan ırmaklar fışkırır. Kalpleriniz taştan daha da katılaşmıştır. Bunu Resul-i Ekrem Allah'tan naklen Medine'deki Yahudiler ile mücadele ve tartışmakta beyan ediyor ve onların geçmişini onlara hatırlatıyor. Tüm bunlar bizim için ders ve bilgi ve ibret ve vaaz vesilesidir. Çalışmamız gerekiyor. Şerif Kafi'de bir rivayet vardır ve katı kalpli benden uzak olsun. Allah-u Teala'dan uzaklaşmak insan için en kötü afettir ki insan Allah-u Teala'dan uzaklaşsın ve katı kalpli olmak ise insanı uzaklaştırma özelliği vardır. Veya bir başka rivayette hiçbir kula kalbinin katılaşmasından daha büyük bir azap yoktur deniliyor. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.